Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakınlarımızdan daha yakın tanımak ve ona en yakınımızdan daha yakın olmak ve onu örnek almak arzusuyla, amacıyla, hedefiyle hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim. Hazreti Hatice annemiz Gülistan'ını sizlerle paylaşıyorduk. 38. bölümüyle sizleri selamlamış oluyorum ve hemen kaldığım yerden ablukanın, boykotun, tecridin, ambargonun en zor sahnelerine doğru ilerleyerek devam ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam etrafında daha bir sıkı kenetlenen Müslümanlar, bunca sıkıntı, çile ve zorluklara rağmen ölüm vadisinde hayatta kalma savaşı veriyor. Hatice annemiz bir yandan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımı, eşi olması itibariyle bir yandan sevgili kızlarının öz annesi olması itibariyle bir yandan torunlarının ninesi olması itibariyle evet bir yandan Hatice annemizin bir yandan bütün asaba anne mesabesinde olması itibariyle yani birçok yönüyle bu abluka içerisinde çok farklı bir destan yazıyordu. Çok farklı bir destan. Yani gerçekten üzerinde durulması gereken bir destan. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hani bazı ifadelerde kullanırız, bir soluk bile yarımdan ayrılmadı. Bir soluk bile der, böyle edebiyatta kullanırız. Bir nefes bile, bir soluk bile yanından ayrılmadan efendim. Ancak yani senin yüzünden neler çekiyoruz diyen bir duruşu yoktur annemizin. Çünkü biz eğer bir yanlışlık yapar ve ailemiz, erkeksek hanımımız, hanımsak erkeğimiz bizi böyle tenkit ettiğinde, işte Hatice anneye örnek veriyoruz ama şu yanlışı yapıyoruz biz. Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi ortaya bir fikir atmamış. Peygamberlik iddiasında bulunmamış. Allah-u Teala ona böyle bir görevi veriyor. Annemiz buna iman ediyor, bunun farkındadır. Dolayısıyla zaten yanında yer almak durumunda olduğunu biliyor. Mükellef, sorumlu yani. Ama sonuçta bir insan. Yaşını başında almış artık, yani yorulmuş ama en ufak bir isyanı çağrıştıracak, isyan diyemeyiz de, isyanı çağrıştıracak, öyle bir şeyi hatırlatacak tek bir kelime, harflik bir duruş görmeyiz. Nasıl ki iyi zamanlarında neşesiyle, muhabbetiyle hep onun yanındaydı. Şimdi de bütün sabrıyla, sebatıyla efendim onu böyle ihate ediyor, kuşatıyordu. Bütün Müslümanlar da böyle. Geçen hafta biraz değinmiştim, çok az. Yani atlanıyor çünkü biraz bu ister istemez. Abluka boykot esnasında gelen ayeti kerimeler var, sureler var, yaşanan mucizeler var. Yani genelde ablukanın bitişi mucizesi meşhurdur Ramenna ama ondan önce yaşanan bazı mucizeler var. Onlara da inşallah biraz toplu halde, biraz erteliyorum. Bir toplu halde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum ki en öne çıkan mucizenin bir tanesi meşhur ayın ikiye yarılma mucizesi. Bu abluka esnasında olmuştur. Ancak böyle mucize aramaya da gerek yok. Yani anlayamadığımız, ezberleyip birbirimize aktardığımız bilgi yığını içinde biz neyi ne kadar idrak ederiz bilemiyorum. Yani öyle bir sabır ortaya koyuyorlar ki, yani farkındasınız, bir de acele etmedim, yani ablukayı geçmedim. Geniş geniş anlatmak istiyorum. Daha doğrusu anlatma esnasında anlamak istiyorum. Anlaşılsın istiyorum, ben de anlayayım istiyorum. Ve böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir tavır takınacağımızın resmi görünsün istiyorum. Müslümanlar, annemiz elbette başta olmak üzere, destanı açtılar artık yani. Öyle bir sabır, sebat ve gayret içerisindeler. Diğer taraftan da müşrikler en sert tedbirlerle gittikçe daha da zalim, daha da acımasız oluyorlardı. Zalimler zalimi Ebu Cehil başta olmak üzere müşrik elebaşıları Müslümanların kuşatıldığı mahallenin giriş çıkış yerlerinde nöbet tutuyorlar. Oraya herhangi bir şeyin girmesine engel oluyorlardı. Burada yine gözden kaçmaması gereken bir şey var. Müşrik liderleri pek kendileri iş yapmaz. Emrinde bir sürü adamları var. Bunlara emrederler, onlar da iş yaparlar. Ama burada o kadar ileri gidiyorlar ki Müslümanlara karşı düşmanlıkta, bunca adam her tarafı tuttuğu halde kendileri de bir yudum su, bir lokma ekmek geçmesin Müslümanlar tarafına diye kendileri de nöbet tutuyorlar gece gündüz. Öylesine bir cendere altına alınmışlardı ki Müslümanlar ne evlerine ve ne de çarşı pazara çıkabiliyorlar. Gidemiyorlar yani. Niye? Şimdi evlerine gitseler, çarşı pazara gitseler, alışveriş yapacaklar. Ne olacak? Dayanma gücü artacak. Evlerine, çarşı pazara gidemiyorlar. Hiçbir şey alamıyorlar. Yani ben yine takıldım görüyorsunuz. Yani konuşamıyorum. Evleri sahipsiz aslında yani kaldı. Ekmek kapıları olan iş yerleri kısmen de olsa yağmalandı. Bir şey kalmadı orada. Ablukaya alındıklarından bu yana hiçbiri iş yerine bir kez olsun gidememiş. Yani nasıl anlatayım? Ben anlayamıyorum ki. Nasıl oluyor yani bu olacak iş değil. Ben anlayamıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, anlamış gibi görünmek istemiyorum. Mekke içindeki her şeyden mahrum edildikleri gibi, bir de bu var, dışarıdan gelenlerden de mahrum edilmişlerdi. Mekke'ye yiyecek şeyleri getiren kervanlar bu mahalleye giremiyordu. Gizli ve az da olsa yiyecek içecek gibi şeyler şıp mevkiine götürülmeye kalkışılsa önde gelen müşrikler derhal müdahale ediyorlardı. Bunun birkaç örneğini sizlerle inşallah paylaşacağım, paylaşabildiğim kadar. Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere, bu cümleyi çok kullanıyorum, bütün Müslümanlar ölüm vadisinde hayatta kalma savaşı veriyorlardı. Her sahabi kendi canından geçmiş, evet, her sahabi kendi canından geçmiş, canları pahasına, canları pahasına da olsa canların canı olan Resulullah Aleyhisselam'ı savunma, koruma ve kollama derdine düşmüştü. Mekke müşrikleri ne istiyorlardı peki diye bir kez daha soralım. Niçin bu kadar ileri gitmişlerdi? Neye karşı geliyorlardı? Neyi reddediyorlardı? İşte burayı anlayabilirsek diğer her şeyi de anlayacağız. Efendim, vahyin gelişinden bu yana en sert tepkiyle en tavizsiz duran ilk kişi Ebu Cehil olmuştu malum. Ne yapıp ettiyse de Resulullah Aleyhisselam ile baş edememişti. Malum bunun adı Amr bin Hişam. Bilge bir adam. Kavminin en önde gelenlerinden biri. Ancak onca bilgeliğine, akıllılığına rağmen bu mesajı ilk etapta ve hiç düşünmeden, dinlemeden reddettiği için cahillerin babası anlamına Ebu Cehil künyesini ona Resulullah Aleyhisselam taktı. Yani zır cahil, zır zır cahil, hınzır cahil deriz ya, cahillerin cahili. Normalde cahil bir adam değil. Ama İslam'ın cahil. Aleyhisselam'a Ebu Cehil taktığı için adı öyle biliniyor. Amr bin Hişam ismi. Bakın, bu Resulullah Aleyhisselam'a baş edemeyince ne yapıyor? Bir gün dayanamıyor artık. Bunca vahiy geliyor. Aleyhisselam anlatıyor. Abluka öncesinden bahsediyorum bir kısmına örnek olsun diye. Ablukayı anlayalım diye söylüyorum. Efendim, içinde sakladığı asıl çirkin duruşunu, ahusunu kusuyor. Bakınız ne diyor. Ya Muhammed diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sana yalan söylüyorsun demiyorum. Sana yalan söylüyorsun demiyorum. Öyle diyenler olsa bile onların hiçbiri senin asla yalan konuştuğuna inanmaz. Sen asla yalan konuşmazsın. Sen ne söylersen mutlaka doğruyu söylersin çünkü. Ama ben senin getirdiğin bu şeyi kabul etmiyorum. Anlayabildik mi? Yani sana yalancısın demiyorum. Yalan söylüyorsun demiyorum. Böyle diyenler de aslında inanmıyorlar ama ben senin getirdiğin bu şeyi kabul etmiyorum. Evet. İşin özü buydu işte. Onların reddettikleri şey vahiy olup Allah'ın emrine karşı çıkmalarıydı. Senin getirdiğin bu şeyi kabul etmiyorum sözü çok açık ve net bir itiraftır çünkü. Ama burada yine dikkatlerden kaçmaması gereken bir hassasiyet daha var. Ebu Cehil farkına varmadan çok büyük bir koz veriyor Müslümanlara. O da nedir? Senin getirdiğin deyimi. Senin getirdiğin, yani senin uydurduğun değil, getirdiğin şey. Nasipsizin beyanı bu. Senin uydurduğun değil, getirdiğin şey. Vahiy yani. Ya bizi onu teslim edin, öldürelim, ya da burada hepiniz öleceksiniz. Evet. Bu insanlar gerçekten üzerinde durulması, açılması gereken şeyleri önümüze koyuyorlar. Kıymetli dinleyenlerim. Ebu Cehil getirdiğin şey derken burada Ashab-ı Kehf örneğini hatırlamak gerekiyor. Bunu daha önce vermiştik. Yani Peygamber Aleyhisselam'a soru soruluyor. O da yarın cevap veririm diyor. Yarın cevap veremiyor. 15 gün geçiyor. Ayet-i Kerime geliyor. Bunu daha önce genişçe gördük. Yani Peygamber Aleyhisselam kendiliğinden bir şey söylemiyor. Vahiy tebliğ ediyor. Ve bunlar buna karşı geliyorlar. Aslında böylesine, o yüzden Aleyhisselam ona Ebu Cehil diyor. Böylesine akıllı bir adam. Yani Peygamberimiz kendisi işte şu kadar okul okuyup bugünkü deyimle ya da şu kadar faaliyet yapıp bir makama gelerek makamdan konuşmuyor. Allah-u Teala ona bir görev veriyor. Peygamberlerin, ki peygamberimiz de içinde, Allah'ın verdiği görevi yapmama, yapamama lüksü yoktur. Bunu da fark ediyor Ebu Cehil. O yüzden reddettiği şey, getirdiği şey. Onu kabul etmiyorum diyor. Bu öne çıkan ifade. Ama diğeri de işte az önce ifade ettiğim gibi abluka etrafında dolaşıyorlar. Millet çok çile içerisinde. Ya bize teslim edin onu, öldürelim. Ya da burada hepiniz öleceksiniz. Bu çok tekrarlanan bir cümle. İki de bir gelip böyle bağıran müşrik zalimleri iyice çığırdan çıkmışlardı. İnsanlıklarını bile kaybetmişler. En vahşi ve en acımasız canavarları bile geçmişlerdi. Ölüm vadisi bünyesinde hayatta tutunmaya çalışanlara ölüm kusuyordu. Hayat denen şey çekip gitmişti sanki bir yerlere. Ya da çekilip alınmıştı buradan. Çekilip alınmıştı buradan hayat. Şüp mevkii bir nevi açık hava mahkumları yeri olmuştu. Şimdi açık hava mahkumları, etrafı çevirelim. Açık hava mahkumları hayatta kalma mücadelesi veriyorlardı. Ama her şey bitme noktasına gelmişti. Buna rağmen, yani her şeye rağmen yine de ayakta durmanın çabası içindeydiler. Şimdi burada biraz farklı yorumları sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay değil, bir yılı geçmişti. İkinci yılına girmişlerdi. Bu dayanılmaz işkence artan bir işkence ile devam ediyordu. Bu süre içinde bıktım artık diyen olmadı hiç. Bunaldım diyen olmadı. Yeter artık, strese girdim diyen hiç olmadı. Evet. Şimdi bana şunu sormayın, hocam nereden biliyorsun oldu mu olmadı mı diye, ya da bir cevap vereyim siz sormasanız da. Kaynaklarda böyle bir isyan kırıntısı yok. Önce onu söyleyeyim. Hani bugün küçük bir hadise yaşıyoruz. Psikolojim bozuldu diyorlar. Psikolojim bozuldu. Yok şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Bozuldum. İşte moralim bozuldu. Ne bileyim yani, ben şimdi diyemiyorum her şeyi, belki bu cümleyi kullananlarınız vardır diye endişe ediyorum. Bunaldım, streslere girdim, değil mi? Çok bunları duyarız biz. Oysa zorluklar psikolojimiz bozulsun diye değildir. Bunalmak için değil. Yani bambaşka bir şey var burada. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Yani kendimizi şimdi oraya götürelim. Onların içinde oturalım. Ama sadece yani böyle karnımız tok, sırtımız pek gitmeyelim yani. Oradayız biz de. Manzarayı görüyoruz. Ve tamam ağlaşıyorlar. Ağlıyorlar. İnliyorlar. Öyle herkes gülüyor demiyorum. Bayram ediyor demiyorum. Ama orada öyle bir isyanlar yok. Yani Kur'an okunuyor, namaz kılınıyor, zikirler yapılıyor, yani sohbetler yapılıyor. Yani sohbetlerle insanlar farklı yetişiyor. Çok çok şey görüyoruz orada. Bu kısım atlanmaması lazım. Biz ufak bir sıkıntıyla karşı karşıya kalsak, işte namaz kılan biriyiz elhamdülillah. Ne yapıyoruz? Farzından kılıyoruz, sünnetleri terk ediyoruz. Tesbihat da yapmıyoruz. Üf deyip uzanıyoruz bir kenara. Üf üf. Hayır. Bakıyoruz, onlar neyle duruyor ayakta? Vahiy ile, Kur'an'la. Gıda bu. Vahiy ile duruyorlar ayakta onlar. Bunu önemsemek lazım yani. Sıkıntıya düştükçe daha çok Kur'an okuyacağız. Yanlış anlaşılmasın. Sıkıntı olmayınca okumayacağız demiyorum. Zaten okuyoruz yani. Zaten okuyoruz. Hani biraz benzeteyim yani. Şimdi genelde gece kalkıp pek yemek yemeyiz yani. Böyle bir şeyimiz yok. Ama oruçta olduğumuzda sahura kalkıp bir şeyler yiyoruz. Eğer geceleri kısaysa, efendim yat kalk bizi çok fazla gecemizi alacaksa, işte yatma esnasında bir şeyleri atıştırıp böyle yatıyoruz. Ama açlığı savarcasına değil, biraz fazla yiyoruz değil mi? Yani gün boyu dayanalım diye. Yani gün boyu su içemeyeceğiz. Efendim yemek yemeyeceğiz. Ne yapıyoruz? Oruçlu olduğumuz zamanlar sahurda ya da sahura yönelik geceye yatmadan önce adam akıllı bir şeyler yiyoruz ki yarın dayanalım diye. Yani ne bileyim ben telefondan diyelim iş bağlayan bir insanız. Telefondan geçiniyoruz yani onunla konuşarak iş bağlıyoruz. Şarjımızı yapıyoruz akşam. Yanımıza yedek batarya alıyoruz vesaire yani şarj olsun diye. Çünkü eğer şarj biterse işimiz biter yani. Şimdi bunlar böyle düşünelim biraz yani. Bunlar makine değil, şarj değil ama az önce verdiğim oruç yemek örneği iyi anlaşılsın diye düşünüyorum yani sonuçta. Ben daha doğrusu yani sizlerle bunu paylaşırken yani çok iyi anladım da anlayın demeye getirmiyorum kıymetli dinleyenlerim. Yani öyle anlaşılmasın. Ben çok iyi anladım. Siz niye anlamıyorsunuz gibi bir düşüncem yok. Yani anlamıyorum. Yani zorlanıyorum. Beni çok zorluyor bu yani. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl? Tamam sabır da bu ne tür bir sabır yani? Ben gerçekten anlayamıyorum. Ama böyle sahneleri paylaşırken çok düşünüyorum yani. Şimdi yine Hatice annemize bakıyorum. O da aynı şekilde. O yaşlı haliyle yani neler yapıyor orada? Kaynaklara her şey geçseydi keşke diye düşünüyoruz. Yok. Yani o insanlar bir şeyler yesinler diye hatta geçen yıllardaki bir bölümde bu örneği vermiştim. Ağlayan, feryatta ağlayan küçük çocuklar annemizin şefkatli nazenin yüreğini parçalıyor. Toprak böyle toz toprağı bir araya getirip toprağı böyle eliyle ufalıya ufalıya içinden taşları çıkara çıkara toprağın içinden efendim onları böyle küçücük küçük minik köftecikler halinde hani çiğ köfte yoğurur ya çiğ köfte böyle topraktan küçük küçük minik minik köftecikleri yapıyor ve çocuklara ondan veriyor. Ben bu bilgiye ilmihallerdeki şu şeyden ulaştım. Daha önce bunu sizlerle paylaştığımı hatırlıyorum. Orucu bozan şeyler anlatılırken bunun bir tanesi de toprak yemek diye geçer ilmihallerde. Ancak toprak yiyenin orucu bozuluyor. Kazası var, kefareti, cezası yok. Orada bir dipnotta düşmüşler ilmihallerde. Bazen de dipnotsuz izah da var. Bazı insanlar toprak yemeği alışkanlık haline getirmişlerdir diye. Demek ki var bunlar. Biz bunları görmesek de ama işte ben bu abluka döneminde Hatice annemizin bu insanlar hayatta kalsın diye bilhassa çocuklar için böyle topraktan köftecikleri yaparak o çocuklara yedirdiğini efendim görüyorum. Ve hanımlara da böyle öğütlüyor. Fakat işin garibi su olmadığı için, yani ağızda çamur haline gelen, bir düşünün muhterem dinleyenlerim, yani ben nasıl anlatayım? Nasıl yutacaksınız yani bunu? Bunu yutun bakalım. Bir toprak yani. Bir pis gibi yiyelim diyelim kuru. Birkaç tane koyalım ağzımıza. Zorlanırız değil mi yutmaktan? Yani biz çünkü rahatız. Yani bedenimizde su olduğu için ağzımıza tükürük bezleri çalışıyor. Bunlar günlerce değil, ay, yıl geçmiş. Su yok yani. Tabii beden bir şeyler üretiyor belki ama yani farkındasınız zaten. Anlayamadığım bir şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Allah'tan dileğim böyle ağır imtihanlara bizi, imtihanlarla bizi muhatap kılmasın. Böyle bir imtihana bizi sokmasın. Biz başarılı olamayız. Sahabenin, sahabiliğinin güzelliği bir de burada ortaya çıkıyor kıymetli dinleyenler. Evet efendim. Hazreti Hatice annemizin de içinde olduğu bütün sahabiler bunca sivri dikenlerin kuşatması altında bile sabır gülistanından gül devşirmeye çalışıyorlardı. Abluka ile kuşatma altına alınmışlardı. Aklımıza gelecek, gelmeyecek her türlü boykot en acımasız yönüyle yürürlükteydi. Tabir yerinde ise değil yaşamak, nefes almalarına bile müsaade etmeyecek kadar dayanılmaz bir dayatmaydı bu. Çarşı pazara çıkıp alışveriş yapmalarına müsaade edilmiyordu. Kendi dükkanlarında bile ticaretlerine izin verilmiyordu. Başka şehirlere gidip oralardan bir şeyler alıp satmalarına da göz yumulmuyordu. Müslümanların tek seçenekleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı müşriklere teslim etmek. Seçenek bu. Nasipsiz müşrikler de Resulullah Aleyhisselam'ı öldürecekler ve bu iş bitecekti. Başka bir seçenek yoktu. İşte seçeneksiz bir işkence altındalar. Yeme, içme, barınma, üst baş değişme gibi olmazsa olmazlara pek fazla dayanamazlar. Mecburen teslim ederler diye düşünüyorlardı müşrikler. Ama ikinci seneye girdikleri halde bir tek kişi bile böyle bir saplantıya düşmemişti. Hain müşrikler çileden çıksalar da abluka çemberi içinde ölüm kalın savaşı veriliyordu. Burada farklı bir boyutu bir sene sonraya bırakayım diye bıraktım kıymetli dinleyenlerim. Hac mevsimi geldiğinde Mekke dışından da çok insan geliyordu malum. Şıp mevkii de Kabe'ye pek uzak olmadığından ablukadakiler herkes tarafından görülüyorlardı. Mekke müşrikleri dışarıdan gelenlerin bu elim olayı öğrenmemeleri için hac mevsiminde biraz daha toleranslı davranıyorlardı. Yani sanki abluka yokmuş gibi hareket ediyorlardı. Ama aması var. Efendim bunu fırsat bilen Müslümanlar da hac mevsiminde çarşı pazara çıkıp alışveriş yapmaya, önemli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Fakat bu öyle kolay olmuyordu. Mekke müşrik toplumu devlet düzeyinde hain bir çalışma yürütüyordu çünkü. Resulullah Aleyhisselam'ın öz amcalarından biri olduğu halde kendi kabilesini bile hiçe sayan Şero'da Ebu Leheb başta olmak üzere müşrik liderler gelen her kervanı karşılıyorlar, kendilerince gerekli talimatları veriyorlardı. Bunlardan biri de Ebu Leheb. Peki nedir durum? Karşılıyor gelen topluluğu. Ey tüccarlar topluluğu! Buyur ey Mekke'nin önde geleni. Ebu Leheb bu. Muhammed'i tanıyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu ve ashabını tanımayan var mı? Hı, tanıyorlar. Onlara sakın hiçbir şeyi satmayın. Neden? Onlarla aramızda çok büyük şeyleri var da ondan. Biz tüccarız. Kim parasını verip mal isterse ona satarız. Eğer onlara bir şey satarsanız size burada pazar hakkı vermeyiz. Bakın nereden yakalıyorlar. Eğer onlara bir şey satarsanız size burada pazar hakkı vermeyiz. Pazar hakkı vermeyince nasıl alışveriş yapacağız? Muhammed ve ashabına bir şey satmazsanız pazar hakkı veririz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki onlardan biri gelip satın almak isterlerse ne yapacağız? Hadi biz oraya götürmeyelim de onlardan biri gelip satın almak isterse parasıyla onlara fiyatları öyle yükseltiniz ki hiçbir şey alamasınlar. Yani şu, bir dirhemlik mala 1000 dirhem deyin mesela. Fiyatları o kadar yükseltirsek bir şey satamayız ki. Sadece onlara yükseltin, Müslümanlara ve onlara destekleyenlere. İyi ama sonra mallarımız elimizde kalırsa ne olacak? Siz benim ne kadar zengin biri olduğumu biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz tabii, sen Kureyş'in en zenginlerinden birisisin. Kureyş'in en zenginlerinden biri olarak söz veriyorum. Satamadığınız malları bizzat ben alacağım. Yeter ki Muhammed ve ashabına hiçbir şey satmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaştık öyleyse, bizim için sorun yok. Evet. Bu konuşma Ebu Leheb yapıyor bu konuşmayı. Ebu Cehil de yapıyor. As bin Vail de yapıyor. Velid bin Muğire de yapıyor. Yani görüyor, yani şeyi görelim bir kıymetli dinleyenlerim. Şimdi hac mevsimi geldi. Oralar kalabalıklaştı. Şibi Ebu Talib'e de çadırlar kurulacak. Müşrikler etrafa yerleşecekler. Gelen hacılar. Şimdi Mekke müşrikleri yani kendilerini dışarıya karşı öyle gösteriyorlar. Çok böyle yardımsever, ikram. Yani övünmeyi seviyor bu insanlar. Övülmeyi seviyorlar bu insanlar. Övülmeyi. Yani niçin diyelim işte böyle Müslümanlara karşı bu kadar acımasız da diğerlerine karşı yumuşak? Onlar övülmeyi seviyor efendim ve dışarıya karşı çok cömert görülmek istiyorlar. Dışarıya karşı çok cömert görülmek istiyorlar. Aslında cömertler, onu da söylemek lazım. Yani cömertlik sevap anlamında değil. Ne kadar cömert adam desinler, ne kadar cömert kabile desinler, desinler cömertliği. Onlarınki bu. Cömert. İşte bu müşriklerin bu uygulaması Müslümanların işine yarıyor ama kısmen yarıyor. En azından kıyıda köşede bir şey bulup getiriyorlar Şibiye Ebu Talib'e, depoluyorlar. Ama çok fazla bir şey yok. Satın almak çok zor. İşte ileride gene söylemeye çalışacağım da şu anda erkenden biraz, ama onu da ifade edeyim. Bazı zengin sahabiler bütün mallarını işte burada harcıyorlar yani. Şimdi diyelim bir dirhemlik bir suya diyelim 5 dirhem 10 dirhem veriyorsa bir insan, yani ne kalır ki elinde avucunda? Böyle bir şey düşünün işte. Mekke'de en sefil insanlara kadar alışveriş serbestti ama Peygamberimiz Aleyhisselam ve ashabı için her şey yasaktı. İşin özü bu. En sefil insanlara kadar alışveriş serbest, Peygamberimiz Aleyhisselam ve ashabı için yasak. Nasipsiz müşrikler kendi aralarında istedikleri kervanlardan istedikleri kadar malı çok uygun fiyata alıyor, yine en karlı bir şekilde satış yapıyorlardı. Ama bir Müslüman gelse ona öyle fiyat deniyordu ki en küçük bir şey bile alması mümkün olmuyordu adeta. Sadece hac mevsiminde değil, bir hac mevsiminde değil düzelteyim, sadece bir defa değil çünkü her sene hac geliyor. Her yıl hac mevsiminde böyle yapıyorlar. Yani 3 sene yaptırar bu iş biliyorsunuz. Dışarıdan gelenler Mekke'nin iç sorunlarını bilmesinler diye, evet biri bu, Mekke'nin iç sorunlarını bilmesinler diye hac mevsiminde abluka yokmuş gibi davranıyorlar. Mevsim geçince de yine aynı baskıyı uyguluyormuş. Hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice-i Tahire-i Tacire-i Kubra başta olmak üzere Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhum ecmain gibi önde gelen zengin sahabiler bu zor dönemde bütün servetlerini Müslüman kardeşlerine harcamışlardı. Çok zengin olan Hazreti Hatice annemiz hayatın olduğu gibi bütün mal varlığını da Resulullah Aleyhisselam'ın önüne sermişti. O da bu ölüm vadisinde hayatta kalmaları için bu malın tamamını harcamıştı. Sahabelerin hepsi aynı durumdaydı. Varlıklı olanların hepsi varlıklarının tamamını sürmüşlerdi ortaya. Böylece her şeylerini bitirmişlerdi Müslümanlar. Abluka 3. yılına giriyordu. Şüp mevkiinde yiyecek hiçbir şey yoktu. Ne ağaç kalmıştı ne de kökler. Yerlerde çürümüş en küçük bir kuru yaprak bile kalmamıştı. Giyim kuşamda da aynı durumdaydılar. Üst başlarını değiştirecek, kirlenenlerini yıkayacak bir durumda değillerdi. Çoğu açıktaydı. Barınacakları bir çatı altı yoktu. Bir kısmı kurdukları çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Çok az kişi ancak derme çatma ellere sıkışmışlardı. Evet. Gerçekten biz sanırım bu yanlışı hep yapıyoruz yani. Ayet-i kerimelerde de aynı yanlışı yapıyoruz. Bir tefsir yapıyoruz, bir hadis yapıyoruz diyelim. Sanki anlamışız. Yani anlamak yaşamaktır diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. O yüzden söylüyorum. Anlamıyorlar demiyorum yani. Ben şu anda size bunu paylaşırken inanın yani önümde su var, açlık, susuzluk hissediyorum ya. Karnım tok, açlık hissediyorum. Yani konuşuyorum, mikrofondan konuşuyorum sadece bir radyo ortamında ama İnsan nasıl bir şey ya? Onlar da etten kemikten insanlar bizim gibi sonuçta. Bu nasıl sabır? Bu nasıl destan? Anlayalım, anlayabilirsek. Abluka diyelim, boykot diyelim, tecrit diyelim. Müslümanları bitip tüketmişti. Bütün bunlara rağmen, evet bunu hep tekrarlıyorum görüyorsunuz. Bir kişi bile kalkıp isyan edecek bir hareket yapmamıştı. Nasipsiz müşrikler Müslümanları amansız bir ablukaya aldıkları 3 yıl boyunca çok ilginç olaylar da yaşanıyordu tabii. Muhasara altına alınan sadece Müslümanlar değil çok da müşrik vardı. Bu müşrikler kendi kabile ve dindaşları tarafından Müslümanlarla beraber aynı boykota uğramışlardı. Müslüman olanlara kabile ve akraba bağıyla sahip çıktıkları bir nevi onların dinine rıza gösterdikleri, onlara şefkat elini uzattıkları ve onları korudukları için onlarla beraber toplumdan tecrit edilmişlerdi. Evet. Ölüm vadisinde ölümler de başlamıştı. Ölümler bile zalim müşrikleri insafa getirmemişti. Açlıktan kıvranan çocukların çığlıkları onları insafa getirmediği gibi şimdi de ölümler karşısında bütün duyarlılıklarını bile yitirmişlerdi. Ölüm vadisinde hayat yoktu artık. Hayat bitmişti. O zaman şöyle diyelim. Ölüm vadisinde hayata tutunmaya çalışan bunca insan bir başka ölümle ölüyordu. Ölüm vadisinde hayatta tutunmaya çalışan bunca insan bir başka ölümle ölüyordu. Ben buraya aslında insanlığın ölümü başlığını atmak istiyorum. Ölen insanlık idi. Orada insanlık ölüyordu. İnsanlık ölüyordu. İnsanlık ölüyor, öldürülüyordu. Ve bunu da insanlar yapıyorlardı. İnsanlar. Ya. Nasıl anlayayım, nasıl anlatayım kıymetli dinleyenlerim. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Hiç bunlar arasında insaflı kimse yok mu diye. O zaman biraz da insaf ehlini görelim kıymetli dinleyenlerim. İnsan olan her yerde isyan olduğu gibi insaf da vardı. İsyan, insaf. Allah ve Resulüne isyan edip şirk bataklığında battıkça batanlar ile yine müşrik oldukları halde akraba ve kabile bağları sebebiyle bundan rahatsız olanlar da vardı. Ve bunlar bir hayli çoktu üstelik. Evet. Bu arada insaf sahibi müşriklerin ciddi bir şekilde devreye girdiklerini görüyoruz. Yandaşları olan müşriklerin amansız baskılarına rağmen şüp mazlumlarına bir şeyler göndermenin çarelerini arıyorlardı. Mazlum ve mağdur akrabalarına yiyecek ya da içecek bir şeyler göndermek için harekete geçenler büyük bir gizlilikle ancak yapıyorlardı bunu. Peki bunlar kimlerdi? İsimden bildiğimiz var mı? Şimdi onları da sizinle paylaşayım zamanım yettiği kadarla. Evet, en önde gelen isim Hakim bin Hizam. Kim bu adam? Hakim bin Hizam, Hazreti Hatice annemizin öz yeğeni efendim. Öz yeğeni Hatice annemizin. Hatice annemiz onun halası oluyor. Hakim bin Hizam bin Hüveylid. Tam söyleyeyim ismini. Hakim bin Hizam bin Hüveylid. Bir ticaret kafilesiyle Şam'dan buğday yükleyip getirmişti. Üzerine buğday yüklediği bir deveyi gizlice şip tarafına yönelterek arkasına vurup şip mağdurlarının yanına göndermeyi başardı. Müslümanlar da devenin üzerindeki buğdayı alıp aralarında paylaşarak hemen yemeye başladılar. Öyle ki bazıları öğütmeyi dahi bekleyememişti. Açlığı görüyor musunuz? Buğday. Efendim buğday. Tamam Şimdi aklınıza geliyor hocam, değirmenlerde nasıl öğütecekler, biliyorsunuz el değirmenleri var ve Şibi Ebi Talib sadece böyle boş bir arazi değil, orada evler de var, eski evler, bunlarda değirmenler de var, yani el değirmenleri. Ancak şimdi bir avuç burada bu kadar insan var, tam bir nüfus veremiyorum, yani orada kaç kişiydi o soruyu sormayın bana, ben de bilmiyorum çünkü iki tane kabile işte. Müslüman sayısı yuvarlak, belki 300-400 falan diyeceğim ama diyemiyorum o kadar. Ama çokça müşrik de var biliyorsunuz. Aynı şekilde yine Hakim bin Nizam başka bir gecede devenin üzerine un yükleyip Şib mazlumlarına göndermeyi başardı. Efendim, un. Bu sefer de un gönderiyor oraya. Bir isim daha. Hişam bin Amr. Bunu da sonra paylaşayım kim olduğunu. Bu da insafa geliyor. Ebu Cehil'in yakınıdır bu ha. Bir gece deveye yiyecek bir şeyler yükleyip Şib mahallesinin önüne kadar götürüyor. Devenin başından yularını çözüyor. Devenin sırtına vurup oraya girmesini sağlıyor. Hişam bin Amr bunu sadece bir defa değil başarabildiği kadarıyla sürdürdü. Kaynaklarımız kaç kez sürdürdüğüne ilişkin bir rivayeti vermediği için biz aynı rivayeti buraya almak durumunda kaldık. Hişam yine bir gece 3 yük yiyecek gönderiyor. 3 deve yükü yani. 3 deve yükü yiyecek gönderiyor. Gerçekten bu da çok önemli bir yardım. Kureyş müşrikleri bunu öğrenince sabahleyin ona bu hususta ihtarda bulunuyorlar. Müslümanlara yardım ettiğini duyduk. Ey Hişam! Yalandır. Yalan. Ben de sizinle beraber değil miyim? Sadece ben değil. Çok gören var seni. Bir daha görür ya da duyarsak çarşı pazarda bir lokma yiyecek bile alamazsın, haberin olsun. Eğer bir daha onlara yardım etmeyeceğine söz verirsen bu seferlik bırakacağız seni. Gördünüz mü? Yani çok gerçekten çok dehşet bir şey bu ya. Artık kendi içinde bir isyan çıkmak üzere. Ve ondan böyle sıkıştırıp söz verirsen. Söz veriyorum. Ben artık böyle bir şeyi bir daha tekrarlamayacağım ve size aykırı bir iş de yapmayacağım. Görür ya da işitirsek işim biter. Ey Hişam, ona göre. Evet. Hişam bin Amr. Kendi yandaşlarının sataşmasından zor kurtuluyor. Buna rağmen Müslümanlar arasında akrabaları olduğu için her şeyi göze alarak birkaç yük daha gönderiyor Hişam bin Amr. Fakat bu sefer gönderemeden yakalanıyor. Nasipsiz müşrikler öyle saldırıyorlar ki akrabaları araya girmese neredeyse öldüreceklerdi adamı. Ebu Sufyan biri araya giriyor. Ya bırakın adamı, Şib halkı içindeki akrabalarına iyilik etmiş. Keşke biz de onun yaptığı gibi yapabilseydik. Ah ne güzel olurdu. Efendim Ebu Sufyan nedendir bilemiyorum yani. Hep farklı anlatılır böyle. Çok zalim diye anlatılır ama benim gördüğüm kadarıyla zalimler arasındaki en yumuşağı bu adamdır. Şib halkı içindeki akrabalarına iyilik etmiş adamcağız. Keşke biz de onun yaptığı gibi yapabilseydik. Ah ne güzel olurdu. Bunu Ebu Sufyan söylüyor. Tabii kızıyorlar. Sen böyle söylersen başkaları ne yapmaz Ebu Sufyan? Bırakın dedim size. Bırakın artık adamı. Daha önce defalarca yardım ettiği gibi Hakim bin Hizam yine yiyecek bir şeyler göndermeyi başardı. Bu adam gerçekten kaç defa bunu yapmıştı. Defalarca gönderdi. İşte ancak bu sefer Ebu Cehil'in kendisine yakalandı. Hakimin Hişam. Hakimin Hizam estağfurullah. Hatice annemizin öz yeğeni. Müslüman değil. Efendim yardım etmek için işte yiyecek içeceği gönderirken yakalanıyor. Ebu Cehil yakalıyor onu. Bu sahneler çokça tekrarlanıyor. Biz bunlara insaf ehli başını koyuyoruz. Biraz rahatlatıcı, güzel bir yere geldik ama bize ayrılan süremiz burada doldu. İnşallah önümüzdeki haftalar artık ben de yoruldum bu ablukadan. Bir an önce ablukadan kurtulalım ve feraha erelim inşallah diyor. Müslümanların ortaya koyduğu sabrı, kendilerine yapılan bunca baskıya rağmen karakterlerinde bir oynama, değişme olmaması, daha sağlam kişilik sahibi olmalarına yol açan bu destanı, destansı ifadelerle sizlerle önümüzdeki hafta paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.